Ayrım 37, sayfa 406. Şimdi sıra hastanın gerçeklik algısının kontrol edilmesindeydi. Bugün günlerden ne, biliyor musun? Sessizlik. Şuradaki duvar saatine bak. Saatin kaç olduğunu bana söyleyebilir misin? Cevap yerine boş bir bakış geldi. Kirsty Rötzmein öylece bekledi. Saatin yelkovana titrek bir kaz gibi bir adım attı. Bu kadın umutsuz vakaydı. Ben gidiyorum dedi Kirsty. Birisi gelip seni götürecek. Güvende olduğunu unutma. Kapıya yürüdü. Harry ile konuşmam gerek. Kadının sesi boğuk, neredeyse erkek gibi çıktı. Kirsty durdu ve ona döndü. Harry kim? Harry Hall, çok acil. Kirsty göz teması kurmaya çalışsa da kadın hala uzaklardaki dünyasına bakıyordu. Sanırım önce bana Harry Hall'ün kim olduğunu söylemen gerekiyor Katrin. Oslo'daki cinayet masası dedektifi ve eğer adımı kullanmak zorundaysan lütfen soyadımı kullan Kirsty. Brett'i mi? Rafto'yu. Anladım. Harry Hall'le ne hakkında konuşmak istediğini bana söyleyebilir misin? Ben de kendisini ilete... Anlamıyorsunuz, hep söyleyecek. Kirsty yavaşça sandalyesine yürüyüp tekrar oturdu. Anlıyorum. Peki neden öleceklerini düşünüyorsun Katrin? Nihayet göz teması kurdular. Ne var ki Kirsty Rötzmoy'un gördüğü şey yazlık evindeki Monopoly oyununda çektiği turuncu kartlardan birini hatırlattı ona. Tüm evlerin ve otellerin yanıyor. Hiçbirinizin bir şey anladığı yok dedi. Kısık ve erkeksi bir ses. Ben o değilim. Harry saat 2'de Raquel'in Hollemoen Koveyen şeklindeki ahşap evinin aşağısındaki yolda durdu. Kar dinmişti ve evin önünde lastik izleri bırakmanın akıllıca olmayacağını düşünmüştü. Karın içinde sönen bot sesleri ve evin güneş gözlüğüne benzeyen karanlık camlarında parlayıp sönen keskin gün ışığı eşliğinde yürüdü. Merdiveni çıktı, kuş evinin kapağını açıp Raquel'in saatini koydu ve kapağı kapattı. Tam giderken arkasındaki kapının aralandığını duydu. Harry kapıya döndü, yutkundu ve gülümsemeye çalıştı. Önünde belini havlu sarmış çıplak bir adam duruyordu. Şaşkınlıkla Matthias dedi adamın göğsüne bakarak. Korkuttun beni. Bu saatte işte olacağını düşünmüştüm. Matthias gülerek özür dilerim dedi ve çabucak kollarını bağladı. Dün gece geç çıktım, bugün izinliydim. Duşa giderken kapıda sesler duydum. Oleg geldi sandım. Ondan anahtarı kapıyı biraz zor açıyor da. Kapıyı zor açıyor lafını düşündü Harry. Demek ki bir zamanlar onda olan anahtar Oleg'e verilmişti. Oleg'inkini de Matthias'a. Tam bir kadın işi. Benim yapabileceğim bir şey var mı Harry? Harry, Matthias'ın kollarını sanki bir şey saklamaya çalışırmış gibi işte doğal olmayan bir şekilde göğsünün üstünde bağladığını gördü. Yok dedi gelişigüzel bir tavırla. Buradan geçiyordum. Oleg'e bir şey vermek istedim. Kapıyı çalsaydın ya. Harry yutkundu. Çalacaktım ama son anda okuldan dönmediğini fark ettim. Öyle mi? Nasıl anladın? Harry yerinde bir soru sorduğunu onaylar gibi Matthias'a başını salladı. Matthias'ın soruyu iyi niyetle sorduğundan sadece anlamadığı bir şeyi netleştirmek istediğinden şüphesi yoktu. Kara bakarak dedi Harry. Kara mı? Kar 2 saattir yağmıyor ve yerde hiç ayak izi yok. Matthias coşkulu bir sesle senden korkulur Harry dedi. Akıl yürütmeyi günlük hayatta kullanmak diye buna derim işte. Dedektifliğinden hiç şüphe yok. Harry gergin bir kahkaha attı. Matthias'ın kolları biraz aşağı inince Raquel'in onun fiziksel tuhaflığından bahsederken ne demek istediğini anladı. Meme ucu olması gereken yerlerde tüm beyazlığı ve pürüzsüzlüğüyle sadece deri vardı. Harry'nin gözlerini izleyen Matthias kalıtsal dedi. Babamın da yoktu. Nadir görülen bir durum ama zararsız. Zaten biz erkeklerin göğsü ne işe yarar ki, değil mi? Evet doğru dedi Harry, kulak memelerinin ısındığını hissederek. Oleg'e vereceğin şeyi ben ileteyim istersen. Harry gözlerini kaçırdı. Gözleri bir an için istemsizce kuş evine takıldı. Sonra sağa sola bakmaya devam etti. Daha sonra kendimi veririm dedi Harry, güven vermesini umduğu bir gülümsemeyle. Hadi sen de duşunu al. Tamamdır. Görüşürüz. Harry'nin arabasına dönünce yaptığı ilk şey iki eli de direksiyona vurup okkalı bir küfür sallamak oldu. Suçüstü yakalanan 12 yaşındaki bir hırsız gibi davranmıştı. Matthias'ın yüzüne baka baka yalan söylemişti. Karşısında kıvranıp saçmalamıştı. Motoru çalıştırdı ve hıncını arabadan almak için ayağını debriyajdan sertçe çekti. Şu anda bunu düşünecek gücü yoktu. Diğer şeylere odaklanmalıydı. Ne var ki yapamıyordu. Süratle Oslo şehir merkezine giderken aklı karmakarışık bir çağrışımlar zincirin içinde çırpınıyordu. Kusurları, çıplak tende kan lekeleri gibi duran düz, kırmızı meme uçlarını düşündü. Ve ham tahtanın üzerindeki kan lekelerini. Nedense aklına küfçünün kelimeleri geldi. Alternatif çözüm duvarı kırmızıya boyamak olurdu. Adamın eli kanamıştı. Harry gözlerini kıstı ve kesiği gözünde canlandırdı. Derin bir kesik olmalıydı. O kadar kanamıştı ki koca duvarı kırmızıya boyatmak gerekecekti. Harry frene asıldı. Bir korna sesi duydu. Dikiz aynasında bir Toyota Hiace'in taze karın üstünde bir müddet kaydıktan sonra toparlandığını ve patinaj çekerek yanından geçtiğini gördü. Harry arabanın kapısını hışımla açtı. Kendini dışarı attı ve Holmen Kolviye'nin aşağısındaki stadyuma geldiğini gördü. Derin bir nefes alıp aklında inşa ettiği düşünce kulesini yerle bir etti. Düşünceleri hiç zorlanmadan yeni bir kule yaptı. Her bir tuğla kendiliğinden yerine oturdu. Nabzı hızlandı. Bu düşündüğü şey mantıklıysa her şey tersine dönüyor demekti. Tüm parçalar öyle kusursuzca birleşmişti ki kardan adamın elini kolunu sallaya sallaya Harry'nin dibine kadar sokulup kendini güvenceye almak için yaptığı planı bağırıyordu adeta. Ve cesetler, bu çözüm cesetlere ne olduğunu da açıklıyordu. Harry titreyen elleriyle bir sigara yaktı ve gözünün önüne gelip kaybolan şeyi yeniden görmeye çalıştı. Uçları kararmış tavuk tüylerini. Harry ilham, ilahi görü ya da telepati gibi şeylere inanmazdı. Sadece şansa inanırdı. Doğuştan gelenden çok insanın sıkı çalışarak ve kendini sık ölülmüş bir ağa dolayarak ayağına gelmesini sağladığı sistematik bir şansa. Bu yaşadığı öyle bir şans değildi ama. Olsa olsa bir sürprizdi. Alışılmadık bir sürpriz. Tabii yanılmıyorsa. Harry başını eğince karda güçlükle yürüdüğünü keşfetti. Bu defa kelimenin tam manasıyla ayaklarını yere sağlam basıyordu. Arabaya döndü, cep telefonunu çıkardı ve Björn Holm'u aradı. Efendim Harry, dedi uykulu genizden gelen neredeyse tanınmayacak bir ses. Sesin akşamdan kalma gibi geliyor, dedi Harry kuşkulanmıştı. Keşke, diyerek burnunu çekti Holm. Feci bir soğuk algınlığı, iki yorganla yatıyorum. Her yerim ağrı, dinle, diyerek araya girdi Harry. Silvia'nın ahırda tavukları ne zaman kestiğini öğrenmek için senden onların vücut sıcaklıklarına bakmanı istemiştim. Hatırlıyor musun? Evet. Sen de birinin bana diğer ikisinden daha sıcak olduğunu söylemiştin. Björn Horn burnunu çekti. Evet. Scar da tavuğun ateşinin olabileceğini söylemişti. Müthiş mantıklı bir teoriydi. Bence o tavuğun daha sıcak olmasının sebebi Silvia öldürüldükten sonra öldürülmesiydi. En az bir saat sonra. Aa, kim tarafından? Kardan adam. Harry cevap gelmeden önce Björn Holm'un upuzun ve gürültülü bir şekilde burnuna nefes almasını dinledi. Yani Silvia'nın baltasını aldı, geri döndü ve hayır, ormanda yaptı. Aslında ilk gördüğümde anlamalıydım ama tavukları incelerken elektrikli ilmek denen o aletten haberim yoktu tabii. Ne gördün ki? Uçları kararmış kesik bir tüy. Kardan adamın elektrikli ilmek kullandığını düşünüyorum. Haklı olabilirsin, dedi Holm, ama neden tutup da bir tavuk öldürsün ki? Tüm duvarı kırmızıya boyamak için. Ne? Aklıma bir şey geldi, dedi Harry. Siktir, diye homurdandı Björn Holm. Bu da galiba yataktan çıkmam gerektiği anlamına geliyor. Ve Harry, yani, diyerek anlatmaya başladı. Karlı hava nefeslenmek için ara vermiş olmalıydı. Çünkü saat 3'te bir kez daha Östland'ın üzerine iri ve kabarık kar taneleri yağmaya başlamıştı. Kıvrılarak Beorum'a çıkan E16 yolu gri ve donuk bir karlı çamurla kaplanmıştı. Yolun en yüksek noktası olan Söleagda'ya geldiklerinde Harry ve Holm orman yoluna saptılar. 5 dakika sonra Rolf Ottersen kapıyı açmış karşılarında duruyordu. Harry arkasındaki oturma odasında koltukta oturan Anne Patterson'ı gördü. Ahırınızın zeminine bir kez daha bakmak istedik sadece, dedi Harry. Rolf Ottersen gözlüğünü yukarı itti. Björn Holm göğsünden gelen hırıltılı bir öksürüğe boğuldu. Keyfinize bakın, dedi Ottersen. İkisi ahıra yürürken Harry zayıf adamın hala kapıdan onlara baktığını hissedebiliyordu. Kesme kütüğü aynı yerindeydi. Ama ortada ne ölü ne de diri bir tavuk vardı. Duvara dayalı duran sivri uçlu bir kürek gördü. Kar küremek için değil, toprak kazmak için kullanılanlardan. Harry alet panosuna yürüdü. El baltasının olması gereken yerde görünen iz, aklına cesetler cinayet mahallinden kaldırıldıktan sonra yerde kalan tebeşirle çizilmiş çizgileri getirdi. Bana kalırsa kardan adam döşeme tahtalarına kan bulaştırmak için buraya gelip üçüncü tavuğu kesti. Tahtaları ters çeviremeyince ikinci çözüm olarak hepsini kırmızıya boyadı. Arabada da aynısını söyledin ama hala aklım almıyor. Bir yerlerde kırmızı lekeler varsa ve görünmesini istiyorsan ya onları çıkarırsın ya da tüm yeri kırmızıya boyarsın. Sanırım kardan adamın da gizlemek istediği bir şey vardı, bir ipucu. Ne gibi bir ipucu? Ham tahtaya nüfuz ettiği için çıkarması imkansız olan kırmızı renkli bir şey mesela. Kan mı? Kanı daha çok kanla mı gizlemeye çalışmış, bunu mu düşünüyorsun? Harry bir süpürge kaptı ve kütüğün etrafındaki talaşları süpürdü. Yere çömelince Katrin'in kemerinin altından tenine batan tabancasını hissetti. Dikkatle yeri inceledi. Tahtalarda hala pembelik vardı. Birlikte çektiğimiz fotoğraflar yanında mı, diye sordu Harry. Kanın en yoğun olduğu yer neresiymiş, baksana. Ben buralarda kütüğün etrafında çok olduğunu hatırlıyorum. Holm çantasından fotoğrafları çıkardı. En üstte tavuk kanı olduğunu biliyoruz, dedi Harry. Ama ilk dökülen kanın tahta tarafından emildiğini ve yeni kanın uzun zaman sonra döküldüğü için ilkiyle karışmadığını düşün. Merak ettiğim şey, bir şekilde ilk kanın örneğini alabilmem mümkün mü? Yani tahtanın içine işleyen kanın. Björnholm hayret içinde gözlerini kırptı. Böyle bir soruya ne cevap vermemi bekliyorsun? Şey, dedi Harry, kabul edeceğim tek cevap evet olur. Holm'un cevabı uzun bir öksürük nöbeti oldu. Harry çiftlik evine yürüyüp kapıyı çaldı. Rolf Ottersen kapıya çıktı. Arkadaşım bir süre burada çalışacak, dedi Harry. Arada bir ısınmak için evinize girip çıkması sorun olur mu? Ottersen gönülsüzce tamam dedi. Bu defa ne yapıyorsunuz? Ben de size aynı soruyu soracaktım, dedi Harry. Ahırda üzerine toprak bulaşmış bir kürek var. Ne yapıyorsunuz? Ha, o mu? Çit direkleri için toprak kazıyorum. Harry sık ve karanlık ormana doğru uzanan karla kaplı toprağa baktı. Ottersen'in çiti neyi korumak için diktiğini düşündü. Ya da neden korunmak? Ottersen'in gözlerindeki korkuyu görmüştü çünkü. Harry kapıya doğru yaklaştı. Sanırım içeride misafiriniz. Cep telefonu çalınca cümlesi yarım kaldı. Arayan Scarred'di. Bir tane daha bulduk, dedi. Harry gözlerini ormana dikti. Yanaklarına ve alnına düşüp eriyen iri kar tanelerini hissetti. Bir tane daha ne, diye mırıldandı. Scar'ın ne söyleyeceğini ses tonundan tahmin etmesine rağmen. Bir tane daha kardan adam. Psikiyatr Kirsty Rothmoen telefon ettiğinde cinayet masası amiri Knut Müller Nielsen, Kripos'tan Espen Lepsvik ile birlikte polis merkezinden çıkmak üzereydi. Katrin Bratt konuştu, dedi psikiyatr. Ve sanırım söyleyeceklerini dinlemek için hastaneye gelmeniz iyi olur. Bölüm 32. 21. gün. Tanklar. Scar kardaki izleri takip ederek arkasında Harry ile araçlara doğru yürüdü. Akşamüstü henüz olmasına rağmen çöken karanlık kışın habercisi gibiydi. Üzerlerinde Trivan televizyon kulesinin ışıkları yanıp sönerken altlarında Oslo ışıldıyordu. Harry telefonun ardından doğruca Söluhagda'dan buraya gelmiş ve yeni mezun gençlerin her ilkbaharda kuzey fareleri gibi bir araya gelerek bir görevmiş gibi kendi türlerine has yetişkinlik ritüellerini yerine getirdikleri, yani çılgın gibi ateşin başında tepinip kendilerini alkolle aptallaştırıp seviştikleri, şimdi ise incin top oynayan geniş otoparka arabasını bırakmıştı. Harry'nin mezuniyet kutlamalarında arabalar falan olmamıştı. Nordstrand sahilindeki Alman sığınağının üzerine koyduğu kocaman kaset çalarından yankılanan Independence Day şarkısı ve sesin sahibi Bruce Springsteen dışında ona eşlik eden de olmamıştı. Onu yürüyüşe çıkaran biri bulmuş, dedi Scar. Ve ormanda gördüğü bir kardan adamı polise bildirme ihtiyacımı hissetmiş. Yanında köpeği varmış. Köpek, şey, neyse kendin görürsün. Sonunda açık bir araziye geldiler. Scar ve Harry'i gören genç bir adam doğrularak onlara doğru yürüdü. Thomas Hell, kayıp şahıslar biriminden, dedi. Geldiğinize sevindik Bay Hall. Harry genç polise şaşkınlıkla baktı ama onun söylediğinde samimi olduğunu anladı. Önündeki tepede cinayet masası harıl harıl çalışıyordu. Scar kırmızı polis şeridinin altından geçti. Harry ise üzerinden atladı. Geriye kalan henüz bozulmamış adli delillere dokunmamak için bir yürüyüş yolu yapılmıştı. Cinayet masası polisleri Harry ve Scar'ın geldiğini görünce onları izlemek için sessizce kenara çekildiler. Sanki en başından beri bu anı bekliyorlardı. Ne tepki vereceklerini görmek için bir fırsat geçmişti ellerine. Of, kahretsin, dedi Scar bir adım geri çekilerek. Harry kafasının soğuduğunu, beynindeki tüm kanın geriye çekilerek uyuşuk, cansız bir hiçlik duygusu bıraktığını hissetti. Bu şokun sebebi ayrıntılar değildi. Çünkü çıplak kadın ilk bakışta vahşice öldürülmüşe benzemiyordu. Sylvia Ottersen ya da Gertrude gibi değildi. Onun asıl kanını donduran ortadaki titiz, soğuk kanlı düzenlemeydi. Ceset bir ağaç gövdesinin dibinde yapıştırılmış ve yarım kalan bir kardan adam gibi üst üste konmuş iki büyük kar topunun üzerinde oturuyordu. Ağaca yaslanmıştı ve yan devrilmemesi için başının üzerindeki kalın dala çelik bir tel bağlanmıştı. Telin diğer ucu bir ilmek biçiminde başına geçirilmişti. Ama öyle bir şekil verilmişti ki kadının ne omuzlarına ne de boynuna dokunuyordu. Daha çok kurbanın boynuna atılırken havada donup kalmış bir kement gibiydi. Kadının kolları arkadan bağlanmıştı. Kapalı duran gözleri ve ağzı yüzüne uyuyormuş gibi huzurlu bir ifade veriyordu. Yaklaştıkça kadının çıplak, solgun tenindeki dikişler görünmese, cesedin sevgi dolu bir ilgiyle hazırlandığını inanmak işten bile değildi. Zar zor seçilen ipliklerin altında bir araya getirilmiş deri kenarları, kararmış kandan oluşan ince ve düz bir çizgiyle ayrılıyordu sadece. Dikişlerden biri kadının göğüslerinin hemen altından geçerek gövdesini sarıyordu. Bir diğeri ise boynunu. Kusursuz bir işçilik, diye düşündü Harry. Tek bir dikiş deliği, tek bir eğri çizgi bile yoktu. Şu soyut sanat saçmalıklarına benziyor, dedi Scar. Ne diyorlardı onlara? Enstalasyon sanatı, dedi arkalarında bir ses. Harry başını kaldırdı, haklılardı. Ama cesette bu mükemmel cerrahi bozan bir şey vardı. Adam önce onu parçalara ayırmış, dedi. Birisini boğazı sıkıyormuş gibi boğuk bir ses tonuyla. Sonra da birleştirmiş. Adam mı, diye sordu Scar. Belki de daha kolay taşımak için yapmıştır, dedi Hel. Sanırım kadının kim olduğunu biliyorum. Dün kocası onun için kayıp ihbarında bulunmuştu. O da şimdi buraya geliyor. Neden onun olduğunu düşünüyorsun? Kocası üzerinde yanık izleri olan bir elbise bulmuş dedi Hal cesedi göstererek. Aşağı yukarı dikişlerin olduğu yerlerde. Harry nefes almaya odaklandı. Artık kusurları görebiliyordu. Yarım kalmış bir kardan adamdı bu. Telin düğümleri ve büküldüğü yerlerde bozukluklar göze çarpıyordu. Kaba, rastgele yapılmış ve deneysel görünüyordu. Sanki bir test modeli, bir provaydı karşısındaki şey. Bitmemiş bir işin ilk taslağıydı. Ellerini neden arkasında bağlamıştı peki? Kadını buraya getirdiğinde çoktan ölmüş olmalıydı. Bu da mı provanın bir parçasıydı? Boğazını temizledi. Bundan neden benim haberim yok? Ben şefime ilettim. O da emniyet amirine iletti dedi Hal. Hepimiz bir sonraki emre kadar bunun gizli tutmamız söylendi. Sanırım şeyle ilgisi olabileceği için. Cinayet masası polislerine kaçamak bir bakış attı. Şu isimsiz kaçaklı. Katrin Bratt mı? Diye sordu Scar. Arkalarında bir ses o adı duymamış olayım dedi. Herkes sese doğru döndü. Emniyet amiri ellerini pardösünün ceplerine sokmuş bacaklarını açmış dikiliyordu. Soğuk mavi gözleri cesedi inceliyordu. Bunun burada değil, Ulusal Sanat Galerisi'nde olması gerekiyormuş. Genç polis fal taşı gibi açtığı gözleriyle emniyet amirine baka kaldı. Amir hiç kıpırdamadan yüzünü Harry'e çevirdi. Seninle biraz baş başa konuşalım dedektif. Birlikte polis şeridine doğru yürüdüler. Bombok bir durum dedi emniyet amiri. Yüzü Harry'e dönüktü ama gözlerindeki parlak ışıklarda geziniyordu. Bir toplantı yaptık. Seninle o yüzden konuşmam gerekiyor. Kimlerle? Kimlerle olduğu önemli değil Harry. Asıl önemli olan toplantıda aldığımız karar. Emniyet amiri sertçe ayağını kara vurdu. Harry bir an için cinayet mahallini bozduğunu söyleyip söylememesi gerektiğini düşündü. Aslında seninle bu konuyu akşam konuşmak istiyordum Harry. Daha sakin ve sessiz bir ortamda. Ama bu yeni cesedin bulunmasıyla iş iyice acil bir hal aldı. Basın bir iki saat içinde buraya üşüşür. Zamanımız kalmadığı için artık kardan adamın kim olduğunu söylememiz gerekecek. Tabii Katrin Bratt'ın hiçbir şeyden haberimiz olmadan o göreve gelmeyi ve aramızda çalışmayı nasıl başardığını da. Üst yönetim sorumluluğu üstlenecek elbette. Yönetim bunun için var, söylemeye gerek bile yok. Bu konuşma tam olarak neyle ilgili öğrenebilir miyim şef? Oslo polisinin güvenilirliğiyle ilgili. Pislik er geç yayılır Harry. Ve ne kadar yukarıdan damlarsa etrafını o kadar çok kirletir. Düşük kademelerdeki kişilerin kusurları bir şekilde affedilir. Ama bizler insanların güvenini kaybeder, onları polis teşkilatının beceriksizce yönetildiğine ve içinde olup bitenleri kontrol etmekten aciz olduğuna inandırırsak işte o zaman kaybederiz. Konuyu nereye getireceğimi anlamışsındır umarım Harry. Fazla vaktimiz yok şef. Emniyet amirinin gözleri etrafındaki şehri taramaktan vazgeçip dedektife kilitlendi. Kamikaze ne demek biliyor musun? Harry ağırlığını bir ayağından ötekine geçirdi. Uçaklarını Amerikan uçak gemilerine çarpan beyni yıkanmış Japonlar mı? Ben de öyle biliyordum. Ama Gunnar Hagen, Japonların hiçbir zaman kendi aralarında bu kelimeyi kullanmadığını söylüyor. Amerikan şifre çözücüleri yanlış anlamış. Kamikaze, 13. yüzyılda Moğollarla yaptıkları bir savaşta Japonları kurtaran Tayfun'un adıymış. Kelimenin birebir çevirisi kutsal rüzgarmış. Havalı bir isim, değil mi? Harry cevap vermedi. Bize şu anda böyle bir rüzgar gerekiyor dedi emniyet amiri. Harry yavaşça başını salladı. Anlamıştı. Katrin Bratt'ın görevlendirilmesiyle ilgili suçu üzerine alacak birini istiyorsunuz yani. Onu denetlemediği için. Kısacası tüm bu boktan durum için. Birilerinden bu şekilde kendini kurban etmesini istemek berbat bir duygu. Özellikle de başka birinin kurban edilmesi kendi postunu kurtardığın anlamına geliyorken. Ama bunun kişilerin üzerinde bir durum olduğunu bilmeni istiyorum. Emniyet amirinin gözleri yeniden şehrin silüetinde gezintiye çıktı. Bizi bir karınca yuvası gibi düşün, Harry. Sıkı çalışma, sadakat, kendini feda etmek. Tüm bunları anlamlı kılan şey, her şeyi karınca yuvamızın inşası için yapıyor olmamız. Harry eliyle yüzünü ovuşturdu. İhanet de bu. Arkadan bıçaklamaktı, korkaklıktı. Öfkesini yutmaya çalıştı. Amirin haklı olduğunu söyledi kendine. Birisi kurban edilecekse bu kişi hiyerarşinin en altındaki kişi olmalıydı, mantıklıydı. Katrin'in kim olduğunu daha önce anlaması gerekiyordu belki de. Harry sırtını doğrulttu. Garip de ama rahatlamıştı. Çok uzun zamandır sonunun böyle olacağını hissediyordu zaten. Öyle ki bu sonu kafasında çoktan kabullenmişti. Ölü Polisler Derneği'ndeki arkadaşları gibi gidecekti o da. Ne bir tören ne bir onur madalyası. Ne de haysiyeti, onu tanıyan tek tük insanın saygısı. Yaptığının anlamını bilen birkaç kişi dışında herhangi bir şey. Karınca yuvası. Anlıyorum dedi Harry, kabul ediyorum. Bana nasıl bir tavır sergilemem gerektiğini söyleyin yeter. Gerçi bana kalırsa biraz daha bilgi edinmek için basın bildirisini birkaç saat ertelememiz daha doğru olacak. Emniyet amiri başını iki yana salladı. Anlamıyorsun. Ama bu son cinayet bizi vakada farklı bir yerlere götürebilir. Kısa çöpü sen çekmedin Harry. Öyle önce bir şeyler bulmaya... Harry durdu. Pardon, az önce ne söyledin şef? Alınan karar buydu. Ama Gunnar Hagen kabul etmedi. Suçu o üzerine alacak. Şu anda odasında istifa mektubunu yazıyor. Basın bildirisi yapılırken senin de haberin olsun istedim sadece. Hagen mi? Diye sordu Harry. Gerçek bir asker dedi emniyet amiri. Harry'nin omzunu sıvazlayarak. Ben gidiyorum. Basın bildirisi saat 8'de büyük salonda yapılacak. Anlaştık mı? Harry amirin uzaklaşan sırtını izlerken ceketin cebindeki telefonun titrediğini fark etti. Cevap vermeden önce ekrana baktı. Love me tender dedi Bjornholm. Adli tıptayım. Ayrım sonu sayfa 419. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Holmen Kolvien. H-O-L-M-E-N K-O-L-L-V-E-I-E-N Östland. Ö-S-T-L-A-N-D Berum. B-A-E-R-U-M Trivan. T-R-Y-V-A-N-N Independence Day. İ-N-D-E-P-E-N D-E-N-C-E D-A-Y Bruce Springsteen. B-R-U-C-E S-P-R-I-N-G-S-T-E-E-N